Ayrım 53, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 556, 122. bölüm. Zaman artık diplomasi zamanı değildi. Irvin her birinde iki manga jandarmanın bulunduğu iki zırhlı araçla Şarko Enstitüsü'ne baskın yapmayı tercih etti. En az 40 adamın toplanması bir pazar günü için rekordu. Saat 16'ydı, tabur binanın kapısındaydı. Le Guin ile Arşambo'yu operasyonu yönetmeleri için bıraktı. Enstitüde yatanları, sağlık personelini, güvenlik görevlilerini ve ziyaret için bekleyen aileleri zapturapt altına alacaklar ve bütün giriş çıkışları tutacaklardı. Akıl hastanesinin tek avantajı herkesin zaten hücresinde olmasıydı. Irvin'a gelince kendisiyle Kripo'yu bir numaralı şüpheliye ayırmıştı. Jean-Louis Lasay, şef psikiyatr, enstitünün müdürü. Bretanya topraklarında düzenin ve meşruiyetin güvencesi olarak Verney'i de yanlarına almışlardı. Lasay yine kolejli bir İngiliz gibi giyinmişti. Güvenlik güçleri yerleşkeyi kuşatırken kararlı adımlarla onları karşılamaya geldi.
''Bu kanunsuz müdahale de neyin nesi?'' diye protesto etti çenesini havaya dikerek.
Bir dakika sonra 3 gün önceki toplantı salonundaydılar. Irvin bir itişte Lasay'ı koltuğuna oturturken aynı anda silahını da çıkardı. Takındığı bu tavırdan emin değildi ama yine de vidayı bir tur daha sıkarak devam etti.
''Konuşmamız gerekiyor, sen ve ben.''
''Bana artık sen diye mi hitap ediyorsunuz ama bu?''
''Kapa çeneni. Bana Farabo'nun ölümünden bahset.''
''Daha önce de bir şey anlattım ben.''
''Tarih, saat, o güne ait tüm ayrıntıları istiyorum.'' Lasay onları karşılayan gümüşü saçlı aynı yakışıklı adamdı. Ama sanki ışın tedavisinden çıkmış gibi bir hali vardı. Cildi güneşte yanmış gibi kıpkırmızıydı, yüzü şişmişti. Eliyle suratını sıvazladı, ardından mırıldanır gibi konuştu.
''Anlamıyorum, yaptığınız bu müdahale size pahalıya patlayacak, siz...''
Cevap verdi de Irvin tabancasını kılıfına sokarken. Elinde silahla kendini aptal gibi hissediyordu.
''Thierry Farhabo 23 Kasım 2009 gecesi öldü.'' diye başladı psikiyatr.
''Ölüm belgesi nerede?''
''Arşivimizde. Caval Blanche'ın bir doktoru tarafından aynı gece hazırlandı.''
''Neden sen değil?''
''Kanun böyle. Ölümün kurum dışından bir doktor tarafından doğrulanması gerekiyor. Ertesi gün Brest'ten bir komiser ölümün ayrıntılarını teyit etmek için geldi. Her belgeyi saklıyoruz. Sizin için fotokopisini alabilirim.''
Irvin bakışlarıyla Verney'e sordu. Brest'te bir karakol olduğunu bilmiyordu. Jandarma bir baş hareketiyle onu teyit etti. ''Bunu biz de inceleyeceğiz.'' dedi yarbay. Demek ki Farabo kesinlikle ölmüştü, bu konuda bir hile olmadığı ortadaydı. Hücre alma işlemi ölümünden önce mi yapılmıştı yoksa öldükten hemen sonra mı? Irvin Lasse'yi inceliyordu. Hiç duyulmamış psikiyatrik tedaviler denenmiş olabilirdi. Ama kemik iliği alma olayı farklı bir uzmanlık gerektiriyordu. Üstelik adamın gerçekten şaşkın olduğunu hissediyordu. Doktor olan biteni kesinlikle anlamamıştı.
''Sonra cesedi ne yaptınız?'' ''Thierry Farabo'nun ailesi yoktu. Biz onu yaktık.''
''Nerede?''
''Burn faaliyet bölgesi içinde yer alan Brest krematoryumunda. Külleri Karverek mezarlığına serpiştirildi. Bir kez daha söylüyorum, hepsi dosyada var.''
Irvin tekrar Verney'e baktı. Yeni bir onay aldı. Onun arkasında Kripo çaktırmadan işaret etti. Şimdi anlıyordu. Alsaslı bilgi toplamıştı bile. Ama katilin belirlenen ölüm saatiyle yakılması arasında bir boşluk olması mümkündü. Hücreler yakma işleminden önce alınmış olabilirdi. ''Olayı netleştirelim.'' diye devam etti Irvin. ''Önce doktorun ardından da komiserin ölümü doğrulaması arasında geçen süre boyunca ceset enstitüde miydi?''
''Evet ama bu soruları neden soruyorsunuz?''
''Cesedi nereye koydunuz?''
''Hastanenin morguna.''
''Orada dikkat çekici bir şey oldu mu?''
''Ne gibi?''
Irvin tüm cevapları süpürürcesine elini salladı. ''Cesedi krematoryuma kim götürdü, siz mi yoksa cenaze görevlileri mi?''
''Biz, ambulansla.''
''Onu götüren hasta bakıcıların adlarını biliyor musun?''
''Bakmam lazım ama bu ayrıntıların sebebine.''
''Kemik iliği naklinin ne olduğunu biliyor musun?''
''Ben doktorum.''
''Burada bu operasyonu yapacak araç gerece sahip misiniz?''
''Biz bir psikiyatri hastanesiyiz.''
''Burayı ilk ziyaretimde bana bir araştırma merkezinden bahsetmiştin.''
''Beyinle ilgili araştırmalar, hücre alımıyla alakası yok.''
''Bazı cihazlar asıl işlevleri dışında kullanılmak üzere değiştirilebilir mi?''
''Sanırım ama...'' Lasay kaşlarını çattı. ''Ne demeye çalışıyorsunuz?'' Kemik iliği nakli, nakil yapılan kişinin kan grubunu hatta DNA'sını bile değiştirebiliyor. Çivi adamın cesedi bazı fanatikler için kutsal bir fırsat.
Neyin fırsatı? Fara bu hayatının 1/3'ünü akıl hastanesinde geçirdi. Kim onun hücrelerini istesin ki? Siz iyice çıldırmışsınız.
Erwin kötü polis odanın içinde dolaşıyordu. Verney kapıyı tutuyor, kırıp oda not alıyordu.
Ölümsüz soy, bu söz size bir şey ifade ediyor mu? Moda bir yöntem, gerektiğinde işlemden geçirmek için kök hücreleri dondurma.
Burada bu hücreleri saklamak için soğutmalı bir yeriniz var mı? Lassay ne korkmuşa ne de öfkelenmişe benziyordu, sadece üzülmüş gibiydi.
Bunu size hangi lisanda söylemem gerek? Biz tehlikeli hastaların yatırıldığı bir hastaneyiz. Siz ne sanıyorsunuz? Burada Frankenstein tarzı deneyler yaptığımızı mı? Zaten onları sakinleştirme konusunda yeterince zorluk çekiyoruz.
Ayağa kalktı ve küçümsercesine Erwin'i tepeden tırnağa süzdü.
Artık yeter, bıktım.
Pencereye doğru baktı.
Bu kuşatma, bu silahlı adamlar komik. Hem benim hem de kendinizin zamanını boş harcıyorsunuz.
Bana bütün söyleyeceğim bu mu?
Ne haliniz varsa görün.
Erwin ona var gücüyle bir tokat attı. Lassay'a düşmemek için masaya tutundu. Yumruklarını sıktı ve ilerledi. Erwin'den birkaç santim uzundu ve onun kadar iriydi. İki tür insan vardır. Fiziksel şiddetten korkanlar ve diğerleri. Psikiyatr olsun veya olmasın, Lassay Erwin'in suratını dağıtmaya hazırdı.
Verney silahını çekerek araya girdi. Hemen şunu kesin.
Kolunu uzattı. Erwin'i uzak tutmaya çalışırken doktora hitap ediyordu.
Bu yersiz hareketi için başkomiser Morvan'ı affedin.
Bu basit cümle tansiyonu düşürdü. Psikiyatr gerçeğe dönmüş gibiydi. Uygar dünya ve onun uygar kuralları. Erwin homurdanarak geri çekildi.
Kapı bir anda açıldı. Le Guin, bir hasta bakıcı kayıp. Görünen o ki biz gelince kaçmış.
Adı ne diye sordu Lassay.
Jose Fernandez.
Plug mı dedi Lassay karşılık olarak. Bizim en eski hasta bakıcılarımızdan biri.
Bu lakap Erwin'a punkçı doktorla yaptığı konuşmayı hatırlattı.
Neden ona böyle diyorsunuz?
Kulak memelerindeki silikon silindirler nedeniyle.
Vücut sanatına mı düşkün? Psikiyatr yanağını ovuştururken küçük bir kahkaha attı.
Her yeri dövme ve piercinglerle kaplı.
Erwin Le Guin'in önüne geçti ve koridora çıktı. Verney ile Kripo peşinden koştular. Jandarmanın silahı hala elindeydi.
Şunu kılıfına sokun diye emretti Erwin. Kendi ayağınıza sıkacaksınız.
Dolu değil dedi Beriki.
Hasta bakıcıyı bulmalıyız. Mutlak önceliğimiz bu.
123. Bölüm. Plak fazla uzağa gidemedi. Şarko'nun yaklaşık 100 kilometre uzağında Porspoder yakınlarında saat 17'ye doğru yakalandı. Kuşkusuz tekneyle kaçmayı planlıyordu. Bir saat sonra Erwin'in adını bilmediği bir merkez jandarma kışlasının duvarları arasındaydı. Operasyonu takip etmişlerdi. Şimdi fazla ışık vermeyen tavan lambalarıyla donatılmış, hep aynı Britanya sendromu. Öğleden sonraydı ve hava şimdiden kararmıştı. Boş ve soğuk bir başka ofisteydiler. Jose Fernandez, Joseph Irizuanga'ya benziyordu. Onun daha küçük modeliydi. Kafasını bir balta darbesiyle ikiye bölünmüş gibi gösteren siyah bir ibik dışında başı tamamen tıraşlanmıştı. Yüzünde piercingler, perçin çivileri, her boyda halkalar göze çarpıyordu. Herif boruya kelepçelenmiş bir manda gibi soluyordu. Erwin diğerlerini odadan çıkardı. Hasta bakıcıyla ve sert davranmak gerektiğinde iyi bir ikinci adam olacağını düşündüğü Verney ile yalnız kalmak istiyordu. Kripo'yu bile kovalamıştı. Ayrımcılık yoktu. Erwin odanın içinde dolanırken gardını almasına fırsat vermeden birden herifin üstüne atıldı.
Farabo'nun nakliyle sen mi ilgilendin?
Ne? Erwin'in kuşkularını doğrulamaya zamanı yoktu. Blöf yapmak zorundaydı.
Verney'deki krematoryuma onu sen mi götürdün?
Evet.
Yolda ne oldu?
Ama hiçbir şey, ne dediğinizi anlamıyorum.
Erwin herifin sol kulak memesindeki silikon silindiri tuttu ve kopardı.
Hasta bakıcı kulağını tutarak ulur gibi bağırdı. Polis kopan parçayı yere attı.
Hücreleri ne zaman aldın?
Siz delisiniz.
İbikli herif inliyordu ama Erwin onun iniltisinden büyük bir zevk aldığını hissediyordu. Cesetle ne oldu diye bağırdı herifin ikinci kulak memesini yakalarken. Sana ondan hücreleri almanı kim söyledi? Onları nereye teslim ettin?
Doğaçlama yapıyordu ama Plug'ın bakışlarından doğru damarı bulduğunu anladı. Kulağını biraz daha büktü. Fernandez hırıldayarak eğildi. Irwin görüşünü bulandıran kızıl bir perdenin ardından Vernie'nin yeniden müdahale etmeye hazırlandığını fark ediyordu.
''Cevap ver lanet olası, yoksa bunu da kopararım.''
Fernandez gülmeye başlayınca Irwin ona acı vermenin doğru bir yol olmadığını anladı. Vernie'ye silahını vermesini işaret etti. Jandarma titreyerek söyleneni yaptı. Irwin silahı aldı ve namlusunu Plug'ın sağlam kulağına doğrulttu.
''Afgan ruletini biliyor musun?
Rus ruleti gibi ama otomatik silahla oynanıyor.''
''Ne yapıyorsunuz, deli misiniz? Benim hiç şansım yok.''
Irwin tek hareketle sürgüyü çekerek namluya mermi sürdü ve tetiğe bastı. Hasta bakıcının bacaklarının arasında bir silik lekesi belirdi. Irwin silahı taş kesmiş jandarmaya geri verdi. Hasta bakıcı kelepçeli elleriyle yüzünü korudu ve hıçkırarak ağlamaya başladı.
23 Kasım 2009 gecesi dedi Irwin. Dinliyorum.
Ertesi gün ben cesedi bir meslektaşımla birlikte Vern bölgesine götürdüm.
İsmi?
Michel Leroy. Artık burada çalışmıyor. Emekliye ayrıldı.
O da bu işin içinde mi?
Hayır. Sadece o sabah erkenden benimle birlikte gelmeyi kabul etti.
Neden?
Çünkü teknisyenler gelmeden önce yakma salonunda operasyonu yapmak istiyordum.
Sonra?
Tan ağrırken krematoryumdaydık. Cesedi yerleştirdik. Sonra Michel'den beni arabada beklemesini istedim.
Hangi bahaneyle?
Hiç. Leroy hiç danslanmadan kabul etti. Yanımda getirdiğim aletleri çıkardım ve hücre örneklerini aldım.
Vücudun hangi kısmından?
Uyduklardan, fibroplast almak için en elverişli bölge.
Ne almak için?
Alt deride bulunan ve sonradan D-diferansiyonasyonu kolay hücreler.
Anlayacağım şekilde anlat.
Embriyonik hücre haline getirilebilen hücreler. Bunlar kök hücreye dönüştürülüyor. Ardından da gerektiğinde kullanılacak hücreler elde edilmek için kültür işleminden geçiriliyor.
Ölümsüz soylar. Irwin sıvı azot dumanları içinde kötülüğün sonsuz gücünü görüyordu.
Yani ne yaptığını biliyordun.
Hücrelerin söz konusu olduğunu biliyordum. Ve herhangi birinin değil, çivi adamın hücreleri.
Irwin dörtlü çetenin bu küçük memura da patron kesesinden bir enjeksiyon vaat edip etmediğini düşündü.
Devam et.
Fibroblastları izotermik bir çantaya koydum ve yola çıktım.
Cenaze görevlileri yaraları fark etmedi mi?
Farabu'yu hazırlamıştım. Ona en güzel takımını giydirmiştim. Hiçbir kusur bulamadılar. 850 derecede bir cinse çıplak ya da giyinik olsun aynı şekilde yanar.
Irwin gözlerinin önünden alevlerin geçtiğini gördü. Hücrelerin dondurulmasıyla birlikte hayatının en şiddetli sıcağı ve soğuğu. Ceset yaklaşık 2 saat içinde, yani yasal süre, tamamen kül haline gelmiş olmalıydı. Ama katil ölmemişti, hücreleri hala yaşıyordu.
Sonra,
hepsi bu kadar.
Irwin var gücüyle herifin ensesine bir tokat indirdi. Fernandez dizlerinin üstüne düştü.
Hücreleri nereye teslim ettin?
İsviçre'ye. İşten bir günlük izin almıştım. Kesin talimatlar vardı. Sınırı Valorsen'den geçecektim. Sonra da bir Ferbiye yakınlarında bir kliniğe gidecektim.
Sana bu talimatları kim verdi?
Kafama sıkabilirsiniz. Size bir isim vermeyeceğim.
Irwin böyleleriyle çok karşılaşmıştı. Klinik nerede söyle. Tek harekette ikinci kulak memesini de yırttı.
Hangi klinik diye bağırdı.
Herifin iniltilerini bastırmak için aksi takdirde yemin ediyorum tüm piercinglerini tek tek kopararım.
Orayı ben her halükarda bulurum. Konuş. Zaman kazanayım. Sen de şu rezil maskara suratını kurtar.
Hasta bakıcı kelepçe tıngırtıları arasında hıçkırarak ağlıyordu. Vernie korkulu gözlerle bakıyordu. Irwin Fernandez'i omzundan yakalayarak sarstı.
İsim kahrolası herif.
Vale Kliniği. Kanserli hastalar için bir merkez.
Irwin leş gibi silik ve kan kokan odadan çıktı. Peşinden de Vernie. Irwin'la konuşmak istiyordu. Ama korkudan ancak tavuk gıdaklaması gibi sesler çıkarabiliyordu.
Onu içeri tıkın diye emretti Irwin tuvalete doğru yönelirken.
Buz gibi suyu açtı, havlu kağıtları kopardı ve kravatının üstündeki kanı temizlemeye çalıştı.
Sizin yöntemleriniz daha ziyade diye geveledi jandarma.
Tüm bunları unutun diyerek konuyu sonlandırdı Irwin musluğu kapatırken. İfadesini hazırlayıp imzalatın ve Ren savcılığına da haber verin. Hepsini Paris'e yollayın. Yarın
Britanya yeniden huzurlu bir yer haline dönecek.
Peki siz?
Ben İsviçre'ye gidiyorum.
124. bölüm. Morven odasında Luwak'ın internet üstünden yaptığı operasyonları ekrandan izliyordu. Ağırlıklı olarak hisselerinin yaklaşık yarısı daha şimdiden alıcı bulmuştu. Raiçlere bakmak istemiyordu. Zaten hisselerinin tam değerini hiçbir zaman bilmemişti. Kesin olan tek bir şey vardı. Parası savaş alanında akan kan gibi akıp gidiyordu. Koltanı, toprakları, madeni. Bir de tüm bunlara ilave olarak gözünün önüne kızının kaotik yaşantısından bölümler geliyordu. Yattığı iğrenç herifler, onu mahvetmek için beceriksizce çevirdiği dolaplar, ağaçların dallarının arasından düşüşü, sen anda uğradığı saldırı. Bu duruma nasıl gelmişlerdi? Bu hatayı telafi etmek için servetinin kalanını feda etmeye hazırdı. Suç dolu hayatının enkazı içinde onun için tek bir şey önemliydi, baba sorumluluğu. Bugüne kadar bunu kimse anlamamıştı ve bundan da bir tür gurur duyuyordu. Onun bu misyonu gizli, görünmez ve etkili olmalıydı. Bu tipte sadece bir adam tanıyordu. Sadece ve sadece tek bir sebep için, kızlarının mutluluğu uğruna kendini defalarca tehlikeye atmış kaba saba bir adam, Condottiere. Montefiore de Hemet aracılığıyla hisselerini satıyor olmalıydı. İki yaşlı alçak hayatlarının düşkünlük döneminde kendi kendilerini batırıyorlardı. Birden kapı açıldı. Maggie, konuşmamız gerekiyor. Herkes Maggie'nin korku içinde yaşadığını sanıyordu. İkisi de bunun doğru olmadığını biliyordu. Dayak korkusu evet, ama gerçek tehdit sanılanın tersine o taraftan değildi.
Zaten yeterince derdim yok mu diye omurdandı Morven.
Doğru, ama bu iş oldukça uzadı. Maggie yavaşça kapıyı kapadı. Yine gülünç kıyafetlerinden birini giymişti. Açık mor renkli bir tünik, şekilsiz bir kot pantolon, her türden incik boncuk. Erwin Lontano hakkında bana sorular sormayı sürdürüyor. Sonunda bulacak.
Katilin istediği de bu.
Perno ile ilgili sorular da sordu.
Telefon görüşmeleri yüzünden mi?
Sen ne sanıyordun? Sana bu defa çok ileri gittiğini söyledim.
Aksi halde tüm geçmişimiz dergilerde tam sayfa yer alacaktı.
Maggie derin bir iç çekti. Ne ölenlere acıyor, ne ailesini tehdit eden katilden ya da onları şişe geçirmek isteyen Afrikalı generallerden korkuyordu. Sadece her ikisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından kaygı duyuyordu. Katil kim diye sordu.
Hiçbir fikrim yok diye karşılık verdi Morven.
Neden çivi adamı taklit ediyor?
Ona hayranlık duyuyor ve onun intikamını almak istiyor.
Kimden onun intikamını almak istiyor?
Benden, senden.
Maggie takılarını şıngırdatarak odanın içinde birkaç adım attı.
Olay patlak vermeden önce Erwin onu bulacaktır diye devam etti Morven.
Erwin nerede?
Hiç bilmiyorum. Ellerimin arasından kaçıp gitti.
Kadın sert bir ifadeyle gülümsedi. Sen çok değiştin. Morven karısının dikkatini başka yöne kaydırmak için önünde parlayan ekranı işaret etti.
Bütün varlığımız büyük zarara uğradı. Bunun için kızına teşekkür edebilirsin.
Para umurumda değil.
Çünkü her zaman param vardı.
Şeytanla bir anlaşma yaptık diye fısıldadı kadın. Söz konusu olan ruhumuz, paramız değil.
Bu sefer gülümseme sırası Morven'daydı. Aynı şey. Bizim ruhumuz, çocuklarımız ve onlara gelecekleri için bir şeyler bırakmak istiyorum.
Her şeyi önceden düşündün değil mi?
Sen ne dediğimi anlıyor musun? Bir daha söyleyeyim, paramız.
Sen bu durumdan da kurtulursun. Her zaman olduğu gibi. Yeni yataklar var.
Yumuşak bir sesle Baudelaire'den alıntı yaptı.
Çamuru yoğurdum ve ondan altın yaptım. Morven'a karısı gitgide kafayı yiyormuş gibi geliyordu.
Bir de Sofia meselesi var dedi Morven karısını yeniden konuya çekmek için. Evliliğin tezgah olduğunu anladı. Giovanni ile beni gebertmek istiyor.
Sakinleşecektir, o akıllı bir kadın. Anlaşılması güç bir sebepten Maggie hep İtalyan kadına hak veriyordu.
Onu hep kurnaz bulurdum dedi Morven.
Sen öncelikle Erwin meselesini hallet, kapıya doğru yürüdü. Aksi takdirde onunla ben konuşacağım.
Bana söz vermiştin.
Maggie eli kapının üstünde Morven'a küçümseyici gözlerle baktı. Birbirimize verdiğimiz sözlerden mi bahsediyorsun sevgilim? Morven tam ona cevap vermeye hazırlanırken genel kurmayın telexi çalışmaya başladı.
Kurulmuş bir makine gibi Telex'in gönderilme saatine göz attı. 19.10. Hızla kağıdı kopardı ve dikkatle okudu.
''Nedir o?'' diye sordu Maggie ona doğru yürürken.
''Belki de sorunlarımızın çözümü.''
53. Ayrımın sonu. Sayfa 566.